Merhabalar, ben Hande. Havadan Sudan'ın 144. bölümüne hoş geldiniz. Bir şeyi fark ettiğiniz üzere ben Mehmet diye bir yorum yok. Çünkü Mehmet'in sesi kısıldı. Benim de kısılmak üzereydi ama ben idare ediyorum şu an. Mehmet teknik destek için ve manevi destek vermek için yanımda oturuyor. Oldukça sessiz, sakin bir biçimde. Gülüşüyoruz, birbirimize gülümsüyoruz. Ama bu haftaki podcast'i çekmek yalnız başıma bana düştü. Arkada da Poyraz hala uyumadı. Onu da arada duyarsınız. Şimdi dediğim gibi bu hafta havadan sudan da ilkler yaşanıyor. Uzun zamandır hep böyle aramızda da konuştuğumuz bir konu gerçek oldu. Nedir bu? Sponsorluk konusu. Bunu dinleyicilerimizle de işte paylaşıyoruz. İlk defa bu bölümümüz Cambly sponsorluğunda çekiliyor. Yayına bu şekilde girdik. Cambly online İngilizce dersi veren bir uygulama. Biz kendileriyle görüşmelerde hem de sonrasında uygulamayı incelediğimizde öğrendik ki hocalarının hepsinin ana dili İngilizce. Bu Amerika'dan olabiliyor, Kanada'dan, İngiltere'den, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika gibi değişik ülkelerden hocalar var. Ve 7/24 en önemli özelliği Cambly'nin. Bu arada Cambly'nin yazılışını burada söylemek gerekiyor. Cambly. Her saat online hoca mevcut. Yani ders yapabiliyorsunuz 7/24. Bu arada bize Mehmet'le özellikle bir telefonda görüşmeleri oldu. Sonra da yazışmalarımız oldu. Burada öğrendik ki gene bu bir işte uygulama. Sonuçta hem cep telefonundan kullanabiliyorsunuz hem bilgisayarınızdan. Ben mesela iPad'e indirdim. Çok pratik oldu. Çünkü deneme yapmamız gerekiyordu. Hem bu Cambly'nin nasıl işlediğini size daha iyi anlatabilmek için. Ben bugün yaptım o denemeyi. Jamaika'da bir hocayla görüştüm. Bayağı güzel sohbet ettik. Podcast'e geri döndükten sonra podcast'imize yani haberlerime. Tabii Mehmet'in de haberleri vardı. Mehmet'ciğim şimdi sen böyle yanımdasın. Sesin çıkmıyor ama çok keyifliymiş seninle podcast yapmak. Onu anladım. İstiyorsan bir ses ver. Çıkabildiği kadar vermeyecek misin? Peki. Mehmet'i yine hafif ürkütebilir. Çünkü ben bir yazıya rastladım, denk geldim. Menswear Style. Kel alaka bir siteden karşıma çıktı. Eğer kısıtlı bir bütçeniz varsa ucuza seyahat edebileceğiniz 6 tane Avrupa şehrini söylüyor. Ki bu bizim şu an durumumuza çok uygun. Kısıtlı bir bütçemiz var, vizemiz var ve bu yaz tatilinde onu kullanmak istiyoruz. Acaba nerelere gidebiliriz diye seni ürkütmeyeyim ama ucuzmuş bu yerler Mehmet. Şimdi bir tanesi Macaristan Budapeşte. Ama sen gitmiştin değil mi? Ha sen de gitmedin. Tamam. Ben de gitmediğime göre burayı deneyebiliriz. Çok uygun fiyatlı. İkinci sırada Almanya'da Berlin var. Buraya gittik. Bir daha gitmeye gerek yok. İşte şu üçüncü sıradakini çok merak ediyorum. Çünkü her zaman havaalanına gittiğimde böyle Krakow'a uçuşlar. Krakow'a. Ben sanırdım ki Krakow işte Ukrayna falan taraflarında. Gerçi çok uzak değil, Polonya'daymış. Tabii bunu çok öncesinde öğrenmiştim, şimdi değil de. Krakow, Polonya'ya gidebiliriz. Bir bakalım Polish kültür, culture nasılmış. Daha sonra Prag, Çek Cumhuriyeti. Çok fazla turistik, her zaman gidilebilir. Ve yeteri kadar aslında ucuz olduğunu da düşünmüyorum. Bu listeye girmiş ama. Listeye giren bir başka yer Lisbon. Lisbon'a da gittik. 2015'ti galiba, Haziran'ında gitmiştik. Çok güzel bir şehir. Yalnız uçak biletleri pahalı buraya. Lisbon çok pahalı bir yer değil kesinlikle. Hele bir Airbnb de yapmıştık. Gayet uygun ama uçak biletleri pahalı. Ve en son sırada bu 6 yerin 6.'sı Palermo, Sicilya. Burası da olabilir ama ben bunu başka bir İtalya seyahati kapsamında düşündüğümden buradaki en önemli 2 uygun yer bize Budapeşte, diğeri de Krakow oluyor kısıtlı bütçemizle. Şimdi diğer haberime geçeyim. Diğer haberim çok iç karartıcı bir haber. Nedir? İstanbul'da yeşil şehirler sıralamasında sondan birinci olmuş. Hollanda çıkışlı seyahat sitesi Travelbird. Green Cities Index sonuçta 50 popüler şehir arasında sonuncu olmak fevkaladenin fevkinde çok kötü bir sonuç. İzlanda'nın başkenti Reykjavik birinci olmuş, Yeni Zelanda Auckland ikinci, Slovakya'nın başkenti Bratislava üçüncü olmuş. Buradaki ana kriter nedir biliyor musun? Şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan. Reykjavik'te 410.8 metrekare kişi başına yeşil alan düşüyor. İstanbul'da ne kadar? Bir yerde 4.9 metrekare. Böyle üzüntüden ağlayacağım. O kadar kötü. Zaten şuradaki fotoğraf da anlatıyor. Diğer haberim bir marka ile ilgili. iConnection diye. Şimdi biz Mehmet'le caddede yürürken Mehmet bana gösterdi. Sen dedi bu dedi mağazayı gördün mü dedi. Şöyle bir baktım. Aynı Amerika'daki Warby Parker gözlükçü gibi. Böyle tasarım kendileri dizayn ediyorlar. Ve bunun yalnızca neden bu kadar uygun fiyatlı olduğunu arada aracı yok dedik. Kendisi ürettiriyor başka yerde. Ama o bir marka vardı İsviçre mi? Hani sen dedin ya bütün gözlükçüler o tek marka üzerinden Luxottica. Tam arada Mehmet tamam diyor. Siz belki çok flu bir şekilde sesini duyuyorsunuz ama sonuçta bu bir Türk markası en önemlisi. Ve online satın alabiliyorsunuz. Bazı mağazaları var. Açıkçası bir tane Nişantaşı'nda var bildiğim. Bir tane de caddede Suadiye'de var. Mutlaka gidin bir bakın. Çok güzel tasarımlar ve çok uygun fiyatlı olduğu için ve ben de çok beğendiğim için kendimize de birer tane gözlük beğendik Mehmet'le. Tavsiye ediyorum dinleyicilerimize, hele de yaz geldi, ihtiyacı olan dinleyicilerimiz olursa güneş gözlüğü. Numaralı gözlükler de varmış. Ben biraz daha numaralı gözlüklere başlamamışlar, başlayacağız dediler. Onu hemen düzeltelim. Mehmet olmayınca, yani olmayınca derken fiziki olarak burada ama sesi çıkmayınca Türkiye gündeminden uzak kaldık gibi oldu. Aslında umut verici gelişmeler var. Hemen ben bir iki cümleyle onları da özetleyeyim. Mehmet'le kendi aramızdaki konuşmalarımızı da böyle hızlıca özetlemiş olayım. CHP en nihayetinde sonunda kendisinden beklenmeyecek bir hamle ile, ki neden böyle söyledim? Aslında tam CHP'den umudu kesmiştim ki. Yani bu sadece aday belirleme açısından değil, yaptığı muhalefet tarzı ile senelerdir artık bu CHP ile bir yere varılmaz dediğim noktada CHP Muammer İnce'yi Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Bence konuşulan adaylar arasında en doğru isimdi. Şöyle bazı arkadaşlarım var, işte diyorlar ki Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceğim, Muammer İnce'ye oy vereceğim, milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'ye. Yani gerçekten bu demokrasinin işletilmesi lazım. Bu şekilde de çok adayla umarız sistem işleyecek. Önemli olan tabii bu noktada nedir Mehmet? Oyların oylara sahip çıkılması sandıklarda. Bakalım işte oy ve ötesi, bir de başka oluşumlar da varmış gördüğüm kadarıyla var. Bakalım nasıl olacak ama takip ediyoruz. Sevindik böyle, hani için, insanın içi umut mu doldu, kıpırdadı mı, mutlu mu oldu, bir heyecan. Bugün İzmir Marşı'nı dinledim. Hani hem Poyraz'a dinlettim. Böyle insan heyecan, bak şimdi gülme, sen dalga geçiyorsun ama insan o coşkuyu mesela 23 Nisan'da da öyle hissettim. Yani o ulusal bayramlarımız, ben bunu hissediyorum ve bu şekilde de yaşamak istiyorum. Cambly'ye dönecek olursak, dediğim gibi bir kere uygulamada hesap açıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Daha sonra bu uygulamaya kayıt aşamasında e-mail adreslerini girerken aynı zamanda bir referans kodu soruluyor. Bu referans kodunu da oradaki kutucuğa girmeniz gerekiyor. Bu referans kodu da bizim aslında şu an vereceğimiz ücretsiz faydalanabilecekleri dinleyicilerimizin kod, değil mi? Hesaplarına 10 dakika yüklenecek dinleyicilerin. Böylece size de uygulamanın, Cambly'nin nasıl çalıştığına dair hani fikir edinmelerini sağlayacak dinleyicilerimizin, dilediğiniz zaman da bunu kullanabileceksiniz. Kodumuz nedir? Havadan. Yani havadan sudanın havadanı. Bu şekilde Cambly'yi, evet Mehmet'in yorumuyla, havadan 10 dakika geliyor diye tamamlayayım. Tamamlamazsam şimdi üzülür Mehmet. Cambly bu kadar anlatacaklarım bu hafta için. Önümüzdeki hafta Mehmet de umarım sesi de çıkacak. Çıktığında daha detaylı konuşacağız. Uygulamayı indiren ve o 10 dakikalık hani denemeyi kullanan dinleyicilerimizden de yorumlar gelir. O şekilde de tartışabiliriz, konuşabiliriz üzerinde. Şimdi ben bir sonraki haberime geçin. Bu arada bir şey itiraf edeyim Mehmetciğim. Sen şimdi benim karşımdasın ama büyük bir sorumluluk hissettim. Şimdi bir sponsorumuz var. Tek başınayım. Havadan sudan ekibi çekirdek kadro 2 kişi. Ama böyle bir yüklendim bu hafta tek başına. Zor oluyor. Bir de şimdi biz seninle böyle atışmayınca işte değil mi bir muhalif olamıyorum. Şimdi tek başına kendi kendime de muhalif olamayacağıma göre. Hani böyle tartışmadan çok zor oluyormuş. Şu, bayağı stresliyim. Belki ses tonuma da yansımıştır. Kolay gelsin diyor Mehmet. Evet. Şimdi bir diğer haberim. Herkese Bilim Teknoloji Dergisi var. Bunu daha önceki podcastlerimizde de, bölümlerimizde de söyledim. Gene söyleyeyim. Güzel bir dergi. Takip etmenizi öneririm. Şimdi oradaki web sitesinden bir röportaj yapılmış. Tevfik Uyar. Şimdi Tevfik Uyar kimdir? Ben videoyu izledim. Çok hoşuma gitti. Konuşma, sohbet. O yüzden de mutlaka linkini koyup, bu arada linkini koyup derken bağlantısını koyacağız. Cambly'nin de aynı şekilde bağlantısını koyup hani o şekilde o link üzerinden de dinleyicilerimiz ilerleyebilir. Şimdi tekrardan herkese bilim teknolojiye dönecek olursak Tevfik Uyar kimdir? Hem mühendis, hem sosyolog, hem bilim yazarı. Ödüllü bir bilim kurgu yazarıymış kendisi. Eğitimci ve ressam. Tabii onu çok farklı böyle kimliklerle yani tanıyor insanlar. Ben tanımıyordum, bu benim ayıbım. Ama öğrendim. Havacılık sektöründe kaza, kırım ve emniyet uzmanı olarak çalışıyormuş asıl. Ben böyle çok yönlü insanlara hayranlık duyuyorum Mehmet. Yani hangi anlamda? Bir yetenek anlamında. Bunları da doğru bir şekilde kullanması. Yani zamanı doğru kullanıyor. Yeteneğini doğru kullanıyor. Değil mi? Belki benim de birçok yeteneğim var. Ben hep zaman yetişmiyor diyorum. Belki şu an hani Poyraz şu aşamada daha çok vaktimi alıyor ama... mesela ben de hem bir anne, hem bir çalışan, akademisyen, hem bir yelkenci, işte hem bir podcast yapar. Neden olmayayım değil mi aynı anda? Birçok işe merakım var. Şimdi burada özellikle 4 tane de yayınlanmış kitabı ve 2 tane çeviri kitabı varmış. Bu yaz sonuna da çıkması planlanan yeni kitabı Aklın Kır Karamisi. Varmış ama bu sohbet videoda bilim haberciliği, bilimsel kuşkuculuğu ve sahte bilimleri konuşmuşlar. Konuşuluyor yani benim de dinlediğim kadarıyla. Özellikle astroloji ne kadar sahte olduğunu söylüyor. Bazen tartışılır astroloji bir bilim midir? Şimdi bilim olduğuna inananlar çok var ama diyor ki mesela en basitinden işte senin şurada Merkür'le Venüs yaklaştı yıldızından bu hafta kesinlikle ameliyat olmamalısın. Gibi böyle yorumlarda bulunur astrologlar diyor. Oysa ki bir doktor diyor senin kan değerine bakar, tansiyona bakar, şeker birçok veriden hareket eder diyor. Bu kadar basit olmamalı bilim diyor. Yani astrolojinin işte Merkür ile Venüs yaklaştı birbirine yıldız. Senin yıldızın barışık değil bu hafta ameliyat olma gibi. Yani gençlerin de Türkiye'de genç nüfusun çok fazla olduğunu ve bu gençlerin ancak sorguladığı zaman ilerleyebileceğimizi söylüyor. Ve bilimsel kuşkuculuğun altını çizmiş. Ben şimdi açıkçası tamam üniversitede öğretim üyesiyim. Tarafsız olma, objektif olma zaten tabii ki en büyük bizim değerimiz. Zaten bilimsel hani olma, bilimsel çalışmalar yapma. Tabii bazı öğrencilerimizi görüyorum. Mesela 2 tane ve benim sınıfımda 2 öğrenci AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Genç, 21 yaşında. Çok mutlular. Çok yani ofise gelip ballandıra anlattılar. Yani bir şey diyeceğim diyemiyorum. Dememeliyim ama onca şey anlatıyoruz. Hani bilim yuvası, üniversite değil mi? Aydınlanma diyoruz. Hala aday olduğu için çok mutlu bu gençler. Tabii yani diyeceğim şu ki yolları açık olsun ne diyeyim ama içimde tabii demek istediğim birçok şey var. Bunu videosunda paylaşırız Tevfik Uyar'ın. Sonra başka haberlerim neler varmış bir bakalım. Şimdi ben bir haber başlığı gördüm Mehmet. Haberin başlığı çok enteresandı. Ben de bundan gerçekten acaba ne çıkacak diye merak ettim ve okudum. Okuduğumla kaldım. Şöyle ki haberin başlığı kedilerin laptop üzerinde yatmasının 2 sebebi vardı. Ben de buradan çok orijinal bir şey çıkacak sandım. Hani araba motoru üzerinde yattıklarını biliriz çünkü sıcak oldukları için değil mi? Hani ısınsınlar falan diye. kaput üstünde, motor derken motor kaputu diyeyim. Ama laptop üzerinde deyince ben de sandım ki buradan farklı bir şey çıkacak. Çıkmadı. O yüzden ama hayvan davranış bilim uzmanı varmış, uzmanları varmış. Hayvan davranışları üzerine çalışan bilim insanları. Bunlar araştırmışlar. İki tane temel sebebi varmış Mehmet. Tabii ki birincisi bilgisayarın sıcaklığı. Kedilerin bu arada normal vücut ısısı, en azından bunu öğrenmiş oldum, 38-39 dereceymiş. Yani insanlardan böyle 2-3 derece daha fazla. Battaniye, kalorifer peteği, de koltuk ya da bu laptop klavyesi gibi sıcak yerlerde yattıklarında fazladan enerji harcamadan vücut ısılarını koruyorlarmış. Çok mantıklı. İkinci sebep de dikkat çekmek üzereymiş. Sonuçta sen klavyeye baktığında hani sürekli ya da uzun süre aynı noktaya bakıyorsun ya, o nokta arasına girmeye çalışıyorlarmış. Baktığın noktayla senin arana. Gibi çok geyik bir haberdi. Şimdi bir sonraki haberim inverse.com sitesinden. Burada elektrikli otobüsler. Şimdi biz hep Tesla'dan bahsettik, bahsediyoruz. Elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Ama geleceğin şehri üzerinde çok büyük bir etki yaratacak elektrikli otobüslerden hiç bahsetmedik. Tabii elektrikli otobüs deyince önemli olan burada aslında bahsettiğimiz kamu taşımacılığı, toplu taşımacılık daha doğrusu. Asıl olarak bahsettiğimiz toplu taşımacılık. Burada bir ilk gerçekleşmiş. Çin'in Shenzhen şehri dünyada ilk bütünüyle elektrikli otobüslere sahip şehir haline gelmiş. Düşün, sen toplu taşımacılık, toplu taşıma yapıyorsun ve bunu da elektrikli otobüslerle yapıyorsun. Çevreye ne kadar hani olumlu anlamda katkısı oluyor bu tür uygulamaların, değil mi? Hem de geleceğin şehirleri bu şekilde işte fosil yakıtlardan da arınarak şekilleniyor diyor yazı. Güzel bir yazı, ben beğendim. Çok hızlı özet geçiyorum. Böyle tek başına konuşmak da sıkıcı yani. Onu demin de belirttiğim gibi bir yorum yok, bir şey yok. Bir de sen homeopati nedir biliyor musun? Ben de çok duyuyordum ama merak edip de bakmamışım bu zamana kadar. Bu haberi görünce aslında başlığı ilgimi çekti. Benzerin benzeri iyileştirdiği nasıl keşfedildi diye bir başlık var. Ama sonra baktım ki aslında alternatif tıp yöntemi olan homeopatiden bahsediyor. Mehmet dedi ki bu yalan savar da vardı, saçma bir şey dedi. Ama aslında o kadar saçma mı emin değilim. Çünkü Hipokrat'ın ünlü bir sözü vardır. Similia similibus curantur diye. Yani benzer benzeri iyileştirir. Homeopati de aslında bu esasa dayanıyormuş ve 1755, bak tarihe dikkat çekerim, 1755-1843 yılları arasında yaşamış olan Alman hekim Samuel Hahnemann tarafından geliştirilmiş. Mehmet diyor ki yalan savar bunun ne kadar uyduruk bir şey olduğunu anlattı. Mesela ceviz beyne benzediği için işte ne kadar çok ceviz yersen o kadar beyne iyi gelir diye. Aslında ben bunu anlatmayacağım burada. Homeopati sadece o değil. Bu belki çok indirgenmiş bir kısmı. Ben de bunu denemedim, bilmiyorum. Ama yazı beni biraz olsun ikna ettiği için aslında bahsetmek istedim. Şöyle ki şimdi bu Hahnemann'ın demin bahsettim yani yaşadığı devirde sonuçta hastalıkların hem nedenleri hem de tedavileri konusunda çok az şey biliniyordu. Bazen yanlış tedaviler, yanlış teşhisler, pek çok insan hayatını kaybediyordu. Bu arada Hahnemann tıp doktoru ve kaç dil biliyormuş biliyor musun? 11 dil. Benim aklım almadı. Bir insanın, burada ben İngilizce ile Fransızca bazen kayıyor bende. Mesela bir İngilizce düşünürken Fransızcası aklıma geliyor. Fransızca konuşacakken İngilizce aklıma geliyor. Hani karışıyor böyle beynimin artık hangi loblarıysa o şekilde. Fakat bu adamcağız aslında tıp doktoru olmasına rağmen bir müddet sonra bu doktorluğu bırakıp birçok dilden tıp kitaplarını çevirmeye başlamış ve hastalıkların kendilerine benzer rahatsızlıklar yaratan maddelerle tedavi edilebileceğini öğrenmiş. Bu noktada da mesela kinin sıtmayı tedavi ediyor, değil mi? Edebiliyordu. Bundan yola çıkarak kendi üzerinde bir deney yapmış. Sıtmaya yakalanmış kişilerin tedavisinde kullanılan dozun 3 katı kinin almaya başlamış ve kendisi sıtma belirtileri göstermeye başlamış sonra. Mehmet'i ikna edemedim. Yüz ifadesi o kadar fena ki ben bu habere en iyisi devam etmeyeyim. Ama homeopatlar var ve böyle de bir şey var. Yani beni biliyorsun, işte yoga, meditasyon çok güzel ama böyle bir türlü bana hep gülme geliyor ya. Yani tabii ki yani yaparım, yapmışlığım da var ama bana olmadı. İşte akupunktura gittim vakti zamanında bir problemim için. Denedim. Zaten ona verdiğim parayla bir yurt dışı seyahate gitsem ki 15-16 seans gitmiştim. Hem canım acıdı hem sıkıldım böyle bayağı zor oldu. Yani bir hafta tatil yapsam ki o parayla Amerika'ya bile giderdim yani. Bence daha iyi gelirdi diye düşünüyorum. Ama bu benim biraz ilgimi çekti. Ya nedir ne değildir. İnsanlar burada çalışma yapmışlar. Hala Mehmet'in yüz ifadesinde bir değişiklik yok. Kısa kesiyorum. Cambly sponsorluğunda tek başıma sunduğum Havadan Sudan'ın 144. bölümünü bu hafta tamamlıyorum. Birazcık kısa oldu bu bölümümüz. Ama umarım önümüzdeki hafta gene Mehmet Turan'la birlikte tekrardan ikimiz mikrofon başında olacağız. Tabii o adresleri hep Mehmet söylüyordu ama sonuçta 35mm.com sitesinden Havadan Sudan başlığı altında indirebilirsiniz, dinleyebilirsiniz bizim podcast'i. Facebook'taki platformumuza da ne yapıyorsunuz? Üye olabilirsiniz. Hala üye olmayanlar var. Çünkü dinleyici sayımız fazla, oradaki üye sayımız çok az. Yorum yapanlar neredeyse hiç yok. Dolayısıyla yorumlarınızı, haberlerinizi bekliyorum. Öğrencilerim Betül, Ataberk, Aybars dinliyorlar. İlayda da dinliyor galiba bildiğim kadarıyla. Onlardan da yorum ve haber bekliyorum özellikle. Sağlıcakla kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.